Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Bu hafta her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet hocam, geçen haftalarda Rusya'da Libya konulu bir toplantı yapılmıştı. Fakat bir sonuç elde edilememiş. Hatta Hafter imza koymadan oradan kaçmıştı, deyim yerindeyse. Pazar günü de Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konulu bir konferans, bir toplantı düzenlendi. Putin'in, Macron'un da katıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı geniş kapsamlı bir toplantıydı. Fakat buradan da sanki bir sonuç elde edilemedi. Herhangi bir imza atılmadığı Libya'daki duruma dair bir ateşkes konusunda ya da silahsızlanma konusunda ya da birlikte bir şeyler yapma konusunda somut bir şey ortaya çıkmadı. Almanya Başbakanı Merkel çok olumlu konuştu konferansla ilgili. Başlangıcın güzel olduğunu söyledi ama netice itibarıyla siz nasıl değerlendirdiniz? Yoksa bu bir sürecin başlangıcı mıydı? Neler söylersiniz?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Berlin'de geçtiğimiz hafta toplanan ve konusu Libya olan bu konferansın, toplantının sonucuna baktığımızda ateşi bütün Libya coğrafyasına yayan Hafter, darbeci Hafter diyelim, imza koymadan gitti ve diğer toplanan bütün ülkeler ise barış temennisinde bulunarak toplantı dağıldı. Eğer bundan sonraki süreçte tekrar yeni barış toplantılarının yapılmasının bir başlangıcıysa olumlu karşılanabilir. Ama sonuçta bu toplantının neticesi olarak ne var derseniz elde var sıfır. Çünkü toplantı biter bitmez Hafter güçleri, hatta toplantı sırasında da petrol kuyularına kendi yandaşları, aşiret birliklerini yönlendirerek petrol ihracatının engellenmesi yönünde faaliyetlerde bulundu. Ve her geçen gün biraz daha gerginliği artırıcı bir takım eylemlerde bulunuyor. Şimdi bu durumda Hafter bu gücü nereden alıyor? Bir, gayrimeşru bir güçtür. İkincisi, silahı, parayı Birleşik Arap Emirlikleri veriyor deniyor ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kadar bir cüret gösterebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Yani Suudi Arabistan, Mısır'ı da yanına koysak yine mümkün değil.
Evet.
Fransa burada biraz daha öne çıkıyor ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var ve Fransa ekonomisi kötüye gitmekte olan bir ülke. Afrika coğrafyasında, Sahel kuşağında işler iyi gitmiyor. Ekonomi kötü. Sokak eylemlerini bir türlü durduramıyor. Dolayısıyla Libya'nın geleceğinde rol almak istiyor ve gerek müteahhitlik hizmetleri, gerek silah satışı vesaire konularda başat rol oynamak istediği için Hafter'i kayıtsız şartsız destekliyor ve bu gelecekteki Libya konusunda Türkiye başta olmak üzere diğer aktörleri saf dışı yapmak istiyor. Evet. Dolayısıyla da Hafter'in hedefi ulusal mutabakat hükümetini tamamen ortadan kaldırıp Libya'nın tamamına hakim olmak istiyor. Bunun için de elini çabuk tutuyor. Çünkü Türkiye hava savunma sistemleri kurdu. Oradaki mevcut ulusal mutabakat hükümetine bağlı milislerin eğitilmesine, donatılmasında daha yeni bir başlangıç yaptı. Bunlar daha sahaya çıkmadan işi bitirmek istiyor.
Evet.
Fakat işler istediği gibi de gitmiyor. Görüldüğü gibi. Hı-hı. İşte Trablus'taki havaalanına yapılan füze saldırısı da bunun göstergesi. Kısaca Berlin konferansının özeti şu: perde önünde gözüken bir Hafter var, onu destekleyen bir Birleşik Arap Emirlikleri gözüküyor ama perde gerisinde ise Amerika Birleşik Devletleri Hafter'in kayıtsız şartsız arkasındadır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Rusya ise, Çin, Rusya, İngiltere gibi aktörler ise daha henüz kardını tam almadılar. Ulusal mutabakat hükümetinin varlığını sürdürebilme durumu olursa ona göre bir tertibata geçecekler. Ama Hafter kazanacak olursa da kaybedenden yana olmayalım diye bekle gör politikası görüyorlar. Çünkü bu tür ülkeler yazı gelse de tura gelse de kazanmayı hedefleyen politikalar izlemek istiyor. Ama Türkiye kesin olarak kartlarını açtı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yana ağırlığını koydu. İtalya Türkiye'nin yanında. Bu yönüyle baktığımızda Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde derin bir çatlak var. Almanya ortalığı toparlamaya çalışıyor lokomotif bir ülke olarak ama kesin olan bir şey Fransa Hafter'i destekliyor. İtalya Türkiye'nin yanında Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri ise işte suya sabuna dokunmayan, sadra şifa olmayan beyanatlar vermekten öteye geçmiyor ve tek korkuları Libya'dan gelecek mülteciler. Evet. Ve bir de Libya aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliği açısından önemli. Çünkü petrol rezervleri bakımından Afrika'da birinci, dünyada 8. sırada olan ve çok kaliteli petrolü olan bir ülke ve ihracatın önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine yapıyor. Bu yönüyle Avrupa Birliği'ni yakından ilgilendiren bir ülkedir Libya.
Evet. Avrupa Birliği demişken tabii şimdi Avrupa Birliği Libya'ya asker göndermek için sıraya girmiş hocam. İtalya, Yunanistan, İngiltere ve kurumsal olarak AB asker sevki konusunda zemin yokluyor. AB dış ilişkiler temsilcisi de amaç ateşkesi denetlemek demiş. Yunanistan'da yardıma hazırız diyerek asker göndermeye gönüllü olduğunu ortaya koymuş. Bu arada Libya konferansında Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığı da gündeme gelmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz orada eğitim ve danışmanlık olarak bulunuyoruz askeri noktada. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da diyor ki şayet ateşkese uyulursa bizim herhangi bir yeni asker gönderimi söz konusu olmaz diyor. Tabii sadece Türkiye yok Libya'da. İşte Rusların paralı askerleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağdan soldan topladığı yabancı milisler var. Bunlar hiç gündeme gelmiyor ama Türkiye'nin askeri varlığı sorgulanıyor sürekli. Bunu neye bağlarsınız hocam?
Çünkü Hafter'i sahaya sürenler onu silahlandırıp palazlandırıp Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışanlar ile bu beyanatı verenler aynı kişiler.
Evet.
Bu nedenle Avrupa Birliği ülkelerinin işte Libya'ya asker gönderme cümlesini ben bayrak gösterme olarak algılıyorum. Çünkü Yunanistan'ın ve diğer irili ufaklı Avrupa Birliği ülkelerinin oraya göndereceği sembolik askeri güçler ancak ileriki dönemde Libya ile ilgili bir barış masası kurulduğunda orada yer alıp Libya'dan bir pay alma mücadelesi. Aksi takdirde şu anda darbeci Hafter'i sahada durdurabilecek aktörlerin başında Türkiye ile birlikte Rusya geliyor. Eğer Rusya Türkiye'nin yanında yer alırsa Hafter asla hedefine ulaşamayacaktır. Şu anda Türkiye'nin yanında var olduğunu gösteren bir tek İtalya gözüküyor açıkça yanında yer aldığını ki İtalya'da Libya'nın hemen Akdeniz'de karşılıklı komşusu konumunda. Rusya da bu ittifakın içerisine girirse Hafter'in başarı olma şansı hemen hemen mümkün değil. Ancak Rusya Çin'le birlikte hatta İngiltere'yi de bunun yanına koyabiliriz. Bekle gör politikası takip ediyorlar. Ama ilerleyen günlerde Türkiye'nin eğitip donattığı güçler Hafter'i durdurmayı ve geriletmeyi başarırsa cephenin daha da yani Türkiye ile birlikte hareket eden cephenin genişleyeceği konusunda şüphe yok.
Peki hocam. Libya konferansının hemen ardından bugün Ankara çok önemli bir misafiri de ağırlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Ankara'da temaslarda bulundu. Gündem tabii Merkel Almanya deyince akla ilk mülteci meselesi geliyor hocam. Tabii Libya konusu, Suriye konusu vesaire bunlar da önemli ama mültecilerin durumuna dair bu öncelikli konu önemli ki İdlib'de hala çok sıkıntılı günler yaşanıyor. Yeni bombardımanlar yapılıyor ve İdlib'de Türkiye sınırına doğru akın devam ediyor hocam. Hem bu Merkel ziyaretini hem de İdlib'deki son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Merkel'le ilgili konuda şunu söyleyelim. Bir arkadaşım espriyle şunu söyledi. Bir hafta önce Berlin'de konuşamamışlar mı da tekrar
Geliyor.
Türkiye'ye geliyor espriyle karışık bir soru sormuştu. Şimdi herkesin bir önceliği var bu konuda, bir derdi, bir sıkıntısı var. Mesela Almanya'nın birinci önceliği ülkesine gelebilecek olan mülteci akınını durdurmak. İkincisi de Avrupa Birliği'nin lideri konumunda olduğu için üye ülkeler arasındaki o çatlak sesleri giderip, evet, Avrupa Birliği'ni bir ve bütün halinde tutabilme. Fakat şu andaki duruma baktığımızda Bosna Hersek'ten tutun da birçok Balkan ülkesinde yola çıkmış, kışı bu ülkelerde konaklayarak geçiren ve havalar, evet, ısınır ısınmaz nihai hedefi Almanya olan binlerce düzensiz göçmen adını verdiğimiz kişiler yoldalar ve bunların gidecekleri yer Almanya, evet, değişik şehirleri. Çünkü hiç kimse Polonya'ya yahut da Avrupa'nın doğusunda kalan az gelişmiş ve işsizlik oranı yüksek olduğu ülkelere, Romanya'ya, Bulgaristan'a değil, herkes Almanya'ya gitmeye çalışıyor. Merkel bunun bilincinde. Evet. Bir de İdlib'de az önce sorduğunuz gibi 4 milyon civarında bir nüfus küçücük bir alana sıkışmış durumda. Suriye'nin çeşitli bölgelerinden, evet, gelen bu nüfus Şam Laskiye'den Halep'e giden M4, M5 otobanı var. Bu otoban ta Haseke'ye kadar devam ediyor, Irak sınırına kadar. Hatta Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı sırasında 30 kilometre güneye kadar indiğinde bu otobana kadar olan yeri kontrol altına almıştı. Şu anda Türkiye'nin İdlib güvenliği sağlama mutabakatı çerçevesinde, evet, Rusya ile anlaşması ile 12 tane gözlem noktası var. Bu gözlem noktalarının birçok yerinde bu M5 otobanın İdlib sınırları içerisinde kalıyor. İşte Rusya ve rejim Şam üzerinden Halep'e olan otoban bağlantısını sağlayabilmek için o karayolunun doğusunda kalan bölgeleri havadan bombardıman yaparak oradaki sivilleri Batıya, Türkiye sınırına doğru göçe zorluyor. Evet. Karada ise yapılan mücadelelerde kayıplar veriyor. Mesela geçtiğimiz günlerde 40 civarında rejim askerinin, 2 Rus askerinin öldürüldüğü. Öldürdü, evet. Ve dolayısıyla karada çok fazla başarılı olamayan rejimin Rusya ile birlikte hava destekli operasyonlarla adeta belli bölgelerde mıntıka temizliği yapıyor. Bunu yaparken de yani hastane olmuş, okul olmuş, pazar yeri olmuş çok da umurlarında değil. Zaten hedef oradaki nüfusu Batıya, Türkiye sınırına doğru yönlendirmek. Yani onların hedefi tamamen o yolun güvenliğini sağlamak ve Türkiye sınırına bu mültecileri göndermek. Türkiye ise her gün onlarca tır bunlara gıda, evet, ve ihtiyaç yardımı yapıyor ama Türkiye diyor ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu bunların ben sınırları açarsam gidecekleri yer Avrupa. Avrupa'da da Almanya başta olmak üzere gelişmiş ülkeler. İşte bu ülkelerin dert ettiği konu şu. Yani biz yalın ayak çamurun içerisindeki o çocukları görünce içimiz sızlıyor. Merhamet duygumuzdan onlara yardım etmek istiyoruz. Hatta, evet, biriketten evler yapmak projeleri falan var. Batılı insan ise onların bu halinden dolayı onlara yardım etmek değil. Onlar bizim ülkeye gelirse bizim konforumuzu bozar, ekonomimize zarar verir diye burada orada onları nasıl tutarızın derdini çekiyor. Yani Almanya ile Türkiye'nin bu konudaki endişeleri bu yönüyle ayrışıyor. Evet. Ama ikisinin ortak paydası hem Libya'da hem de Suriye'nin İdlib bölgesindeki adeta bir yere depolanmış olan mültecilerin Avrupa'ya akınını önleme derdidir. Türkiye ise insani olarak bu sorunu nasıl çözerim hesabını, evet, yapıyor.
Bu arada tabii Almanya Başbakanı Merkel'in Ankara ziyareti öncesi Rum lideri Anastasiadis ise bir telefon açıyor Merkel'e. Diyor ki Türkiye ile aramızda arabulucu olun. Hatta Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerini durdurmasını isteyin şeklinde ricada bulunuyor, talepte bulunuyor. Bunu sormak isterim. Böyle bir talep Türkiye'de nasıl karşılanır? İkincisi hocam bu 16 ada meselesi var. 16 adanın silahlandırıldığı noktası. Dün Milli Savunma Bakanı Bakanı Hulusi Akar bu konuya çok sert tepki gösterdi. Bu 16 ada meselesi nedir? Bunu da sormak isterim doğrusu.
Şimdi Ege Denizi'nde irili ufaklı yüzlerce ada var ve Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan adalardır bunun büyük bir kısmı. Hı hı. Özellikle İzmir, Aydın çevresinde hemen kıyının gerisinde ki bu adalar topluluğuna Saruhan Adaları diyoruz. Evet. Saruhan Adaları Lozan Antlaşması ile birlikte Yunanlılara bırakılırken silahtan arındırılmış olarak Yunanlılara verildi. Ayrıca 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar yani Türkiye'nin Libya'dan çekildiği sırada Uşi Antlaşması yapılmıştı. Bu Uşi Antlaşması'yla Türkiye Libya'dan tamamen evet. ayrılırken Ege Adaları da Türkiye'ye bırakılıyor idi. Ancak o günün şartlarında yöneticiler dediler ki biz bu adaları şimdi devralırsak Yunanistan'ın donanması o günlerde çok daha kuvvetliydi. Emaneten İtalya'da kalsın. Daha sonra Türkiye'ye devreder diye. Ancak 2. Dünya Savaşı'na kadar yani aşağı yukarı bir 30 yıldan fazla İtalya'nın denetiminde kalan o Menteşe Adaları, Rodos başta olmak üzere bu adalarda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o bir oldu bittiyle bir mutabakatla Yunanistan'a devredildi. Orada da silah bulundurulmama şartıyla. Evet. Şu anda Türkiye'nin hemen yüzerek geçilebilecek mesafedeki adalarını Yunanistan silah deposu haline getiriyor. Hatta füze rampaları kuruyor. Evet. Türkiye'de bunu kabul edemeyeceğini, eninde sonunda buna müdahil olacağını söylüyor. Yine yasa dışı bir takım anlaşmalar imzalayarak doğalgaz aramaları yaptığı evet. anlaşmalar için bir takım zemin hazırladı. Türkiye'de bunların hepsini bozacağını söyledi. Nitekim hem Kıbrıs'ın etrafında yaptığı sondaj gemi araştırmalarıyla hem de Ege'de risk çekmesiyle Yunanistan'ı boşa düşürdü. Yunanistan da kendini Avrupa'da bir hami arıyor ve Almanya'ya bu konuda Türkiye'yi adeta şikayet ediyor ama Türkiye kendi milli menfaatleri konusunda yani Almanya'yı, Avrupa'yı ve dünyanın herhangi bir ülkesini dinleyeceğini sanmıyorum ve bu Türkiye'nin kendi milli menfaatleridir. Ege evet. adalarında Yunanistan silahlı herhangi bir birlik bulunduramaz. Bu bulundurması Türkiye'nin onları her an bir hava harekatıyla yok etmiş olsa bunu dünya kamuoyunda hiçbir yere Yunanistan savunamaz yani.
Evet hocam. Bu arada Merkel'in ziyaretine dair son bir notu da paylaşıp bir başka konuya geçelim hocam. Bugün aynı zamanda Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Evet, İstanbul'da.
İstanbul'da.
Evet. Anadolu yakasında.
Hocam bir diğer önemli gündem başlığı bu haftaya dair. Önceki haftalarda da bunu konuşmuştuk. Çünkü bu tür şeyler artmaya başladı. Somali'de. Türk varlığına yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak da geçen cumartesi Türk müteahhitlerin, Türk işçilerinin bulunduğu bir yere bombalı saldırı gerçekleştirildi. 20 kişi yaralandı, aralarında Türklerin de olduğu ve bu yaralılar hem Somalili vatandaşların hem de Türk vatandaşlarının yer aldığı bir 10 kişilik yaralı da Türkiye'ye tedavi için getirildi. Türkiye'de Türkiye'nin bu son günlerdeki aktif siyasetine, dış politika siyasetine içeride cevap veremeyenler dışarıda Türklerin olduğu yerlerde bu tür girişimlerde bulunuyorlar. Daha önce de konuşmuştuk, arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu ifade ediliyor. Son olarak bir notu da paylaşarak sözü size bırakayım hocam. Türkiye'yi Somali'nin doğal kaynaklarına göz dikmekle itham eden muhalif siyasetçi Abdirahman Abdishakur'a ülkesinden çok sert tepki gelmiş. Somalili Twitter kullanıcıları Abdirahman'a Birleşik Arap Emirliği ağzıyla konuşma demişler. Vatandaşların ortak görüşü Türkiye'nin ülkelerinin en güvenilir müttefiği olduğu yönündeymiş. Somali'de yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Bir kez daha soralım size.
Evet, Somali 1990'lı yıllarda çok kanlı bir iç savaş yaşadı. Çünkü merkezi hükümet ortadan kalkmıştı. Kabileler arasında çatışmalar var idi. Açlığın ve insani dramın kol gezdiği dönemde Türkiye buraya elini uzattı. Başta Mogadişu'daki havaalanı olmak evet. üzere limanlarını tekrar işlevsel hale getirdi. Oraya işte Recep Tayyip Erdoğan hastanesi kuruldu. Büyükşehir Belediyesi orada ekmek üretmeye başladı. Ve şu anda Somali'nin asker ve polis teşkilatının eğitimini Türkiye veriyor. Ve yollar inşa ediliyor ve ülkenin tekrar sıfırdan ayağa kalkması sağlanıyor. Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri ve o Babülmendeb Boğazı ve Umman Denizi'nin Hint Okyanusu'na açılan Afrika Boynuzu dediğimiz o bölgede hareket eden ve deniz trafiğini kontrol eden çok uluslu güçleri rahatsız etmeye başladı Türkiye'nin bu etkisi. Hatta Somali hükümeti Türkiye'ye bu kıyılarda sondaj yapıp petrol aramasında söyleyince işte evet. Bundan sonra ipler gerildi.
Evet.
Çünkü şu ana kadar zaten Somali'nin bir geliri yok. Yani öyle çok zengin petrol, doğalgaz kaynağı
yok
ve ülke dünyanın en fakir, en az gelişmiş ülkelerinin başında geliyor. Türkiye insani amaçlarla gidip orada bir takım ihya faaliyetleri yapması başta işte bu Selefi ve Vehhabi dediğimiz grupları harekete geçirerek işte bunlar ne amaçla geliyor, sömürülüyor vesaire. Bu insanlar kandırılmaya çok müsait olduğu için İngilizler bunları çok iyi keşfetmişler.
Evet.
Daha bedevi kafasıyla düşünüyorlar. Siyah ve beyaz var bunlar için. Ara renkler yok. Ve tek yegane el uzatan, merhamet anlayışıyla el uzatan Türkiye'ye yönelik kamyonlar dolusu patlayıcıyla gidip orada kendini patlatan insanlar bunu bir de din adına, evet, İslam adına yaptıklarını söyleyince çok gülünç, karikatür bir durum ortaya çıkıyor. Ve perde gerisinde şundan emin olabilirsiniz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri tamamen şu anda Amerika ve İngiltere'nin taşeronluğunu yapıyor. Ama bu işin biraz daha Birleşik Arap, evet, Emirlikleri kazırsanız altından onların çıktığını, hı-hı, görürsünüz.
İngiltere dediniz. Tam da bu noktada bir başka önemli soruyu sormak isterim. Tabii Türkiye, az önce de ifade ettim, içeride karıştıramayanlar dedim. Tam da bu noktada İngiltere merkezli Maplecroft danışmanlık şirketi dünyayı tedirgin edecek bir harita paylaştı hocam. Bu haritada Türkiye'yi ilgilendiren bir nokta var. Şirket 2020'de ayaklanma yaşanacak 47 ülkeyi açıklamış ve bu 47 ülkenin içerisinde Türkiye'yi de zikretmiş hocam. Nedir bu paylaşılan haritanın amacı sizce? Ne gibi bir karışıklık olabilir? Ne mesaj veriliyor?
Şöyle söyleyelim. Amerika'da siyahi bir bayan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice bundan bir 15 yıl kadar önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 22 ülkenin sınırlarının değişeceğine dair beyanat vermişti. Bu büyük, evet, bir tepkilere sebep olmuştu. Bunun içinde Türkiye'nin de var oldu. Yani Türkiye'yi çevreleyen, bak, Türkiye, İran, Irak, Suriye, hı-hı, gibi. Yani Türkiye ve
çevresi.
Doğu, evet, ve Güney'deki bütün ülkelerde dahil olmak üzere. Suudi Arabistan da buna dahildir. 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini. Yani bunlar oturuyorlar think tank kuruluşlar olarak. Etnik, dini, mezhepsel olarak kaşınabilecek hangi konular varsa buralarda önce istihbarat örgütleri vasıtasıyla fitne çıkarıyorlar. Arkasından nasıl olsa bunlarda petrodolarlar var, silahlarını satıyorlar ve arkasından silahlı çatışmalar ve küçük parçalara bölmek. Yani burada bir, İsrail'in güvenliği söz konusu. İkincisi, evet, böl, parçala, yut stratejisi var. Üçüncüsü de silah sanayileri çok karlı ticaret yapıyorlar. Bu nedenle Türkiye ise bölgede sulh ve barışın hakim olması, hı hı, ve ülkelerde kendi iradeleriyle seçimle iş başına gelen yönetimlerin olmasını savunan yegane ülkedir. Bu yönüyle de Türkiye'nin ayağa kalkması, ayaklarının üzerinde durmasını asla istemiyorlar. Türkiye'nin içerisinde de bu Gezi Parkı, hı-hı, olaylarıyla, bu gezi zekalıların işte her şey daha güzel olacak diye başlattıkları, fakat bakıyorsunuz sokak eylemleriyle birlikte Gürcistan'da oldu, Güney Osetya ve Abazya Gürcistan'dan koparıldı. Ukrayna'da, evet, oldu, Kiev olaylarıyla birlikte Kırım
koparıldı
ve doğuda Donetsk Havzası bölgesi hala Rus işgali altında ve Irak demokrasi gelecekti, görüyoruz ne geldiğini.
Üçe bölecekler neredeyse, evet.
Ve şu anda Arap Baharı dendi. hazana dönüştü. Hı. Ve bu projenin arkasında ülkeleri karıştırma ve bunların kendiliğinden olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda yarın bir sokak eylemleri başlamış olsa bunun spontane bir olay olmadığını, hı hı, belli mahfiller tarafından pişirilip hazırlanıp ve çok profesyonelce organize edildiğini bilmekte fayda vardır diye düşünüyorum.
Evet, 2020'de Türkiye karışacak iddiasının arkasında mesela, neler gelecek bakacağız.
Mesela başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sponsorluğunu yapıyor. Kanal İstanbul projesi üzerinden halkı nasıl ki 3-5 ağacı bahane edip başlatmışlardı. Onun üzerinde de bu işin, hı-hı, bir provasını yaptıklarını şimdiden söyleyebiliriz.
Belki Alevi-Sünni noktasında da çünkü
yani
ona dair emareler de geliyor.
Yani salça sos olarak hepsini koyabilirsiniz. Hı-hı.
Peki hocam, şimdi İsrail'in güvenliğinden bahsettiniz az önce. Buna dair yine sıcak bir gelişme var. ABD tarafından hazırlanan 100 yılın anlaşması planına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Sarayı salı günkü ziyaretinden önce yüzyılın anlaşması planını duyuracağını açıklamış. Yüzyılın anlaşması planı Filistinlerin aleyhine maddeler içermesinden dolayı büyük tepkiyle karşılanıyor. Nedir bu yüzyılın anlaşması planı ve bunun duyurulması Türkiye'de, dünyada nasıl bir karşılık bulur?
Şöyle söyleyelim. Trump iktidara geldiğinden beri ne zaman köşeye sıkıştırılsa İsrail lehine kongreden karar çıkarıyor. Mesela Kudüs'ün başkent olarak Amerika tarafından ilan edilmesi. Yine Lübnan ve Suriye'de işgal ettiği Golan Tepelerinin hakkı olduğunu beyan etmesi. Şimdi de azil sürecinde sıkışınca bu konu gündeme geldi. Bu yüzyılın anlaşması dediğimiz hadise şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın veliaht prenslerinin tamamen İsrail'in Mossad'ın güdümünde. Yani bu Arap Baharı'nda tahtlarını koruma karşılığında İsrail'in güdümüne girmiş olmaları ve petrodolarlarıyla işte bir takım projeler adı altında Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'den Neon projesi vardır Suudi Arabistan'ın, Kızıldeniz'de. Orada güya büyük bir milyar dolarlık turizm projesi vesaire var. Mısır'a diyorlar ki siz Şarm El Şeyh ve İskenderiye civarında işte yeni yerleşim merkezleri kurun. Bunların hedefi özellikle Gazze şeridindeki 1,5 milyon civarındaki Filistinlileri oradan tahliye etmek. Karşılığında da çünkü İsrail'in şu anda Akdeniz'den çıkarmış olduğu ve kendi ihtiyacı olan gazı kullanıyor ve Mısır'a da satmaya başladı. Bu gazın önemli bir kısmı Gazze şeridinin kıyı girisinde çıkarılıyor. Ve dolayısıyla Gazze'yi boşaltma projesidir. Yüzyılın anlaşması falan değil. İsrail'in, daha doğrusu Büyük İsrail'in yolunda atılmış küçük küçük adımlar bunlar.
Peki hocam. Evet, Afrika'da yaşanan gelişmelere bakalım. Zaman zaman çeşitli ülkelerde büyük çaplı katliamlar gerçekleştiriliyor hocam. Afrika'da bunun son örneği de Burkina Faso'da yaşandı. Burkina Faso'nun kuzey merkez bölgesinde iki köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda tam 36 kişi katledilmiş hocam. Burkina Faso'da neler yaşanıyor? Olağanüstü hal olduğunu da söyleyelim hemen. Buyurun hocam.
Şimdi önce küçük çaplı bir terör hadisesi yaşanıyor. Arkasından Fransız askerler burada terörü önlemek üzere geliyor. Daha önce 5000 civarında, hı hı, Fransız askeri gelmişti. Ve enteresandır, özellikle Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin güney kısımları, sahil kuşağı dediğimiz tropikal iklim var, verimli topraklar var. Kuzey bölümler ise Sahra Çölü'nden oluşuyor. Bu çöl bölgelerinde paramiliter kuvvetler dediğimiz, bu çok da böyle yerli olmayan gezici, zaten oradaki insanlar da göçebe hayvancılıkla falan uğraşıyorlar.
Evet.
Burada bir takım katliamlar oluyor. Fransa bunu önlemek üzere asker gönderiyor. Fransız askerin ayak bastığı yerlerdeki terör hadiseleri biraz daha fazla artıyor. Onun için birçok sahra altı ülke yöneticileri dedi ki biz Fransız askerlerinin terörü azalttığı değil arttırdığı yönünde kuşkularımız var diye dünya medyasına, hı hı, yansıyan beyanatlarda bulundu. Burkina Faso, Nijer, Mali sınırının çakıştığı bölgelerde bunun adına işte bu El-Kaide'nin türevleri vardır. Bu Somali'de Şebab diyoruz. İşte evet. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da Daesh diyoruz. Burada da Boko Haram gibi örgütler önce katliamlarda bulunuyor ve Fransız istihbaratı ve askerleri ise bunu şu şekilde kullanıyor. O katliama katılan milis veya terörist grupların hangi kabiledense, mesela diyelim ki Fulaniler, orada aslında en barışçıl %100'ü Müslüman olan bir kabile, diyor ki bu terörist eylem değil de bu Fulanilerin yaptığı eylem deyip kabileler arasında da nifak sokucu bir takım, işte Mosi ile Fulani'yi, öteki ile Berikini birbirine düşürme projesi. Çünkü Fransa artık o bölgede zayıflayınca varlığını sürdürebilmek için kabileler arası bir takım ihtilaflar çıkararak varlığını sürdürmek istiyor. Hala Fransa o bölgelerin kaynaklarını sömüren bir ülkedir. Yani çok basit bir örnek, elektriğinin %77'sini nükleer santrallardan uranyum mu ham madde olarak kullanarak elde ediyor. Uranyumun da önemli bir kısmını Nijer'den sağlıyor ve yok pahasına satın alıyor bunları.
Evet.
Dolayısıyla da bu ballı ticareti hala bırakmak istemiyor. Bir taraftan bu ülkelerin ne kadar fakir, geri kalmış, acınacak halde olduğuna dair dramatik yayınlar yapılırken, diğer taraftan da kaynakları hala başta Fransa olmak üzere batılı çok uluslu güçler tarafından sömürülmeye devam ediyor maalesef.
Maalesef. Hocam, bir başka önemli coğrafya hemen yanı başımızda, Irak'ta yaşananlarla devam edelim. Uzun süredir gösteriler devam ediyor. Son olarak İran-ABD arasındaki gerilimin çıkış noktası Irak olmuştu. Süleymani'nin orada öldürülmesiyle. Bugün de Cuma günü olması hasebiyle tabii daha önce İran desteklediği gruplar 1 milyon kişiye ulaşacak ABD karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu. Bugün de Mukteda Sadr'ın da aralarında bulunduğu büyük bir kalabalık Cuma namazı öncesi gösterilere başladı ve ABD protesto edildi Irak'ta. Bunu sormak isterim. Bir taraftan da bir başka protestocu grup İran'ı protesto ediyor. Böyle bir durum var Irak'ta. Neler söylersiniz hocam?
Şimdi Irak coğrafyasına baktığımızda etnik olarak ülkenin %70 civarı Araplardan oluşuyor. %17 civarında Kürt var. Geri kalan işte %5 civarında Türkmen var, Asuriler, Keldaniler vesaire, etnik yapısı böyle. Dini olarak baktığımızda ise tamamına yakını Müslüman olan Irak coğrafyasının %60-65 civarının Şii olduğu, %30-35 civarında 40'a kadar giden Sünni olduğuna dair. Çünkü çok sağlıklı istatistikler de yok. Hatta nüfus sayımının yapılmasıyla ilgili de şu anda son günlerde bir takım gösterilerde bu da dile getiriliyor. Çünkü herkes kendini olduğundan fazla ifade etmeye çalışıyor Irak coğrafyasında. Şimdi %60 civarında nüfusu oluşturan Şiiler kesin olarak Amerika'nın Irak'ı terk etmesini istiyor. Yani Şiilerin bütün fraksiyonları bunu istiyor. Evet. Ancak kuzeyde bölgesel Kürt yönetimi adını verdiğimiz Erbil ve Süleymaniye, her ne kadar Talabani ve Barzani güçleri kendi aralarında bir takım sürtüşmeler yaşamış olsa da, o bölgesel Kürt yönetimi ise kesinlikle Amerika'nın bölgede kalmasını istiyor.
Evet.
Şimdi bakın, İran içerisinde iki farklı denklem var. İran konusuna gelince Şiilerin bir kısmı İran etkisinin Irak'ta devam etmesinden yana iken, başta Sadr grubu olmak üzere İran'ın da Irak'tan elini çekmesini istiyor. Çünkü Şiiler içerisinde de, Şia dünyası içerisinde bir Kum ekolü vardır. Evet. Fars ve İran etkisinde. Bir de Necef ekolü vardır ki daha köklüdür. Esas Şiiliğin merkezi, o
çıkış noktası,
çıkış noktasının olduğu yerdir. Bütün kutsal mabetleri bu Necef, Kerbela, Basra ile Bağdat arasında kalan o bölgelerdedir. Bu nedenle de yani İran içerisinde de Amerika'ya karşı, İran'a karşı tavır bakımından da halkın çok keskin bir şekilde birbirinden ayrıldığını görmekteyiz. Ve dramatik olan şudur ki, dünyanın dördüncü büyük petrol rezervlerine sahip olan ve su kaynağı bakımından, petrol bakımından, doğal gaz bakımından çok zengin olan Fırat ve Dicle'nin içinden aktığı bu ülkedeki insanların elektriğe, temiz suya ve benzine, akaryakıta erişimde sıkıntı yaşamasıdır. Yani ve tahmin ettiğimizden çok fazla büyük miktarda fakirlik ve işsizlik var. Bu da halkın sokaklara dökülmesinin çok meşru bir sebebi ve gerekçesi oluyor maalesef.
Hocam, bir diğer önemli gündem başlığı Çin kaynaklı bir virüs dünyaya yayılıyor. Şu ana kadar şöyle baktığımız zaman yeni tip koronavirüs salgınında 830 kişi virüsten etkilenmiş, 25 kişi ölmüş. Çin'de bu Wuhan kenti ortaya çıktığı nokta. Orada bir karantina söz konusu, dışarıya çıkışlara izin verilmiyor. Hatta basına yansıyan, sosyal medyaya yansıyan görüntüler var. Sokaklarda cesetler var. Ve Türkiye'de de İstanbul Havalimanı girişinde uçaktan inişte termal kamerayla Çin'den gelen yolcular tek tek taranıyor. Bu virüsün yayılması noktasında neler söylersiniz hocam? Dünya yeni bir tehlike mi bekliyor?
Evet, dünya bundan sonra bizim o Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz gibi böyle tankların, uçakların böyle konvansiyonel silahlarla olan bir savaştan ziyade bu tür savaşlar, nükleer ve biyolojik savaşlarla karşılaşacak. Yani ben bu virüsün kaynağının da böyle bir balıkhanede, bir yarasa hayvanda vesaire, insana geçtiği vesaire, ama bunlar önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak. Bu tür virüsler de savaşın bir parçasıdır aslında. Yani Amerika ile Çin arasında ticaret savaşları var diyoruz. Şu anda Çin'in ticaretine vurulabilecek en büyük darbedir bu. Evet. Çünkü Çin'den gelen insanlara karşı şüpheli bakan bütün dünyadaki 7,5 milyarlık nüfus, siz şu anda gidip pazardan bir Çin malını
almak ister rahat misiniz?
Yani olaya bu yönüyle baktığımızda öyle bir şey. Bir de afettir. Yani mesela Avustralya'da yaşanan, Çin'de yaşanan afettir. İnsanların yapıp ettikleri bir takım zulümler bu şekilde afetler olarak da karşılarına geliyor. Yani Allah-u Teala direkt tokat atacak değil haşa. Dolayısıyla bunu da böyle düşünmek gerekiyor.
Hemen bir nokta ekleyeyim ona. En son Avustralya'da deve katliamı yaşanıyordu. Neden? Çünkü develer çok su içiyor, susuzluğa sebep oluyor diye. Hemen akabinde de bir sel vurdu Avustralya'yı hocam. Çok manidar olsa gerek.
Yani dolayısıyla siz ilahi dengeyi bozmaya yönelik yapmış olduğunuz her adım size onun bir faturası olarak işte bu tür afetler karşımıza çıkıyor maalesef.
Peki hocam. Son olarak Uluslararası Adalet Divanı Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetmiş. Divan Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etmiş. Bu haberle, bu soruyla sizi son sözlerinizi söylemeye davet ediyorum hocam.
Enteresandır. Myanmar dediğimiz ülke Budist bir ülkedir ve rahiplerin görünürde olduğu bir ülke. Ve buradaki lidere barış ödülü verildi. Fakat bu ödülü alan insan yetkin makamlara geldikten sonra kendilerine yapıldığını iddia ettiği bütün işkence ve zulümleri şu andaki Arakan'daki Müslümanlara yapıyorlar maalesef. Ayrıca bir son bir cümle söyleyeyim. Yunanistan'a yeni cumhurbaşkanı seçildi. Yunanistan parlamenter sistemde idare ediliyor. Başbakan da esas söz sahibi. Cumhurbaşkanlığı semboliktir. İskeçeri Batı Trakya bölgesinden seçildi ki Batı Trakya'da azınlık Türklerin olduğu bir bölge. İnşallah azınlık haklarıyla ilgili duyarlı olur diye temenni edelim. Ve her iki kanadın da ortak oyuyla, bizim hani bir ara Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığına getirilmesi gibi diğer bütün partilerin mutabakatıyla yedirilmiş bir kişidir. İnşallah Türkiye ile ilişkilerde olumlu rol oynar diye i̇nşallah temennilerimizi
hocam.
Belirtelim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenler, bu hafta da medeniyet coğrafyamızı fasılasız bir şekilde gerçekleştirerek noktalıyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.